Ayrım 60, sayfa 521, 47. kısım. Bemeve'nin ışığında Novodeviç Manastırı'nın beyaz kireç boyalı duvarlarını gördü. Giriş yoluna sapıp frene bastığında yüreği hızla çarpmaya devam ediyordu. Luke'in motoru durdurdu, farları söndürdü, arabadan indi. Alacakaranlıkta terk edilmiş manastırın göğe yükselen soğan biçimi kubbelerini seçebiliyordu. Manastırın arkasındaki donmuş nehre doğru yürüdü. Şakaklarında nabzının atışını duyuyor, tüm vücudunun tere battığını hissediyordu. Nehrin kıyısına vardığında kenardaki bankı bulup oturdu. Arkasında küçük bir kayın korusu vardı. Endişeyle omzunun üzerinden baktı, ağaçların gölgesinden başka bir şey göremedi. Beyni ateş gibiydi. Novodeviç Manastırı yazıyordu notta. Saat 3'te duvarının dibinde, nehrin kıyısındaki ikinci bankta. Yalnız ve silahsız gelmezsen karını bir daha göremezsin. Notta imza falan yoktu ama emindi. Notu Silenski göndermişti. Saat 3'e gelmek üzereydi. Karanlık çökmeye başlamıştı. Bürosundaki telefon konuşmasından 2 dakika sonra çılgın gibi eve gitmişti. Telefondaki ses, "Konuşmamız gerek," demişti. "Kimsiniz?" "Talin'den bir tanıdığınız binbaşı Lukin. Evinize sizin için bir mesaj bıraktım." Sonra telefon kapanmıştı. Lukin başta ne yapacağını şaşırmıştı. Sonra birden gerçeği bütün çıplaklığıyla gördü. Sırtını soğuk buz gibi bir ter kapladı. Arayan Silenski'ydi. Başkası olamaz. Yüreğinin korku ve buz gibi kinle dolduğunu hissetti. Hayır, imkansız. Nadia. Eğer Silenski Nadia'ya zarar vermişse... Bürosundan şaşkınlıkla çıkmıştı. 10 dakika sonra apartmanın merdivenlerini üçer üçer çıkıyordu. Kapının kilidini açtığında koridorda keskin bir koku duydu. Yerde buruşuk bir mendil, yanında kahverengi küçük bir şişe vardı. Nadia'ya seslendi, bir cevap alamayınca umutsuzluğa kapıldı. Mendili eline alıp çevresine baktı. Bir saksıyla bir iskemle devrilmişti. Burada bir boğuşma olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Nadia için endişelenirken korku ve nefretini bastırmaya çalıştı. "Tanrım, lütfen canını acıtmalarına izin verme." Mendili burnuna götürdü, keskin kokuyu tanıdı. Eter. Yatak odasına baktı, boş. Mutfağa yürüdü, masanın üstündeki kağıdı gördü. Yazılanları okuyunca yüzü soldu, vücudu titremeye başladı. Apartman yöneticisini bulmak için merdivenlerden aşağıya uçarcasına indi. İhtiyarı kalorifer dairesinde vodka içerken buldu. "Evet, bu sabah erken saatlerinde bir adam geldi. Uzun boylu, sarışın, hep gülümseyen biri. Sizi tanıdığını söyledi. Savaş zamanında tanışmışsınız. Karınızın evde olmadığını duyunca daha sonra geleceğini, ona bir sürpriz yapmak istediğini söyledi." "Ne oldu? Bir sorun mu var Binbaşı Lukin?" "Renginiz solmuş, Binbaşı Lukin." Lukin ihtiyara dalgın gözlerle bakıp yalan söylemişti. Evet, her şey yolunda. Teşekkür ederim. Anlaşılan birlikte bir yere gittiler." Yukarı çık, mutfağa girmiş, ne yapacağını düşünerek bir saat kadar oturup beklemişti. Hiçbir şey. Silenski ile konuşana kadar yapabileceği bir şey yoktu. İçinden karşı konulmaz bir öldürme arzusu geçti. Nadia'nın saçının tek bir teline zarar vermişse onu parçalara ayıracaktı. Ya Nadia yaralandıysa, ya Silenski onun canını yaktıysa? Tanrım, onu koru. O benim tek varlığım. Sonra başka bir düşünce. Silenski evini nasıl bulmuştu? Kentin telefon rehberlerinden mi? Lucky mantıklı düşünemeyecek kadar şaşkındı. Bu sorunun cevabını daha sonraya bıraktı. Şimdi tek önemli şey Nadia'nın güvenliğiydi. Gözünün önünde Nadia'nın yaralandığını, Nadia'nın rahatsız olduğunu, Nadia'nın kapatıldığı yerde korktuğunu getirdi. Bu düşünce onu çıldırtacak gibiydi. Onu durdurmak zorundaydı. Banyoya girip yüzünü buz gibi suyla yıkadı. Endişesi kaybolmuyordu. Tanrım, Silenski'yi öldürmeyi ne çok istiyordu. Nadia'yı neden kaçırdı? Neden? Sonra anladı. Silenski bir pazarlık yapmak istiyordu. Anna Horev'e karşılık Nadia. O kadar açık olmasına rağmen şaşkınlıktan bu gerçeği görememişti. Yine de bunun imkansız olacağını düşündü. Lukin apartmandan 2 saat kadar sonra ayrıldı. Silenski buluşma yerini ustaca seçmişti. Novodeviç Manastırı uzun zaman önce terk edilmiş, rahibeler ya kurşuna dizilmiş ya da çalışma kamplarına gönderilmişti. Lukin donmuş nehrin kıyısında otururken duygularını kontrol etmeye çalıştı. Kurt kendi mi gelecekti yoksa birini mi gönderecekti? Arkasından bir hışırtı duyup döndü. Gölgelerden bir adam çıktı. Üzerinde koyu renk bir palto olmasına rağmen alacakaranlıkta yüzünü seçti. Silenski. Sağ elinde bir Tokarev tutuyordu. Lukin'in içini nefret kapladı. Silenski'nin üzerine atılıp elindeki tabancayı almamak için kendini zor tuttu. Karım nerede? Olduğun yerde kal, hareket etme, konuşma. Silenski sol elini uzattı, Lukin'in üzerine aradı. Silahsızım, dedi Lukin. Kapa çeneni. Silenski aramayı bitirince geri çekildi. Lukin yeniden. Karım, dedi. Karım nerede? Güvenli bir yerde şimdilik. Asıl güvenliği sana bağlı. Ne istiyorsun? Anna Horevi, hem de bu akşam. Lukin sırtından inen ter damlalarını hissetti. Hayır anlamında başını salladı. Bu imkansız. Onu bırakamam. Yetkim yok. Bunu sen de biliyorsun. Bana yalan söyleme Lukin. İstediğini yapabilirsin. İzin olmadan onu serbest bırakamam. İmkansız. İmkansız ya da değil. Onu bu gece buraya getireceksin. Saat 8'de. O ve sen. Ne yaptığını kimseye söylemeyeceksin. Arkadaşlarım her adımını izleyecekler. Bu öğleden sonra onu Lubyanka'ya döndürüşünü izledikleri gibi. Kurallar da böyle. Beni kandırmaya kalkar ya da çılgınca bir şey yaparsan karını bir daha asla göremezsin. Anlaşıldı mı? Lukin duyduklarından felce uğramış gibiydi. Demek Silenski onu izletiyordu. Moskova'nın ortasında bu Amerikalı onu izletiyordu. İçindeki öfkenin kabardığını hissedip dişlerini sıktı. Bir şartım var. Şart mart yok. Karımı bu gece buraya getireceksin. Tutukluyu teslim ettiğimde onu alırım. Ya bunu kabul edersin ya da kızı getirmem. Düşüneceğim. Lukin hayır anlamında başını salladı. Hayır, düşünmek yok. Ya kabul edersin ya etmezsin. Sana güvenmiyorum. Peki öyleyse kuralları unutma. Çılgınca bir hareket yap. Başka fırsatın kalmaz. Sen de anladın. Bütün bunlar bittikten sonra seni bulacağım ve öldüreceğim. Silenski sırıttı. Önce beni yakalaman gerekecek. Tokarevi Loki'nin yüzüne doğrulttu. Gözlerini yum, sımsıkı yum. Sonra da 20'ye kadar say. Yavaş yavaş. Lukin gözlerini kapadı. Sessizlik, soğuk, buz gibi havayı hissetmedi. Öfkesi kafasında bir kazan gibi kaynıyordu. Rüzgar dalların arasında ıslık çaldı. 20'ye geldiğinde, gözlerini açtığında kurt yoktu. Lukin BMW'yi yamaçta durdurup arabadan indiğinde Lenin tepeleri bembeyaz bir örtüyle kaplıydı. Yamacın geri kalan bölümünü koşarak çıktı. Aşağıdaki vadinin ortasında Moskova milyonlarca ışık olmuş, parıldıyordu. Tepeye vardığında nefes nefese karın içine diz çöktü. Vücudu titriyordu. Silenski'ye bu kadar yaklaşmışken, bu kadar yaklaşıp onu öldürememek, kontrolünü kaybettiğini, beyninin Nadia'dan başka bir şey düşünemediğini biliyordu. Umutsuz bir durumdaydı. Kurt akıllıydı. Çok, çok akıllı. Yumruğunu kara vurdu. Bağırmak istiyordu ama gözlerini kapadı, tekrar açtı, birkaç kez kırpıştırdı. Ne taraftan bakarsa baksın artık ölü biriydi. Anna Horevi serbest bırakmakla kendi ölüm fermanını imzalamış olacaktı. Belki de Nadia'nınkini. Beria'ya bunları nasıl anlatırdı, nasıl? Herif dinlemezdi bile. Bir çıkış yolu olmalıydı, olmak zorundaydı. Göremediği bir çıkış yolu. Silenski nerede oturduğunu nasıl öğrenmişti? Kadını bu sabah Lubyanka'dan çıkardığını nereden biliyordu? Silenski'nin Moskova'da birçok yardımcısı olmalıydı. Adam düşündüğünden de becerikli çıkmıştı. Lukin derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş boşalttı. Büyük bir iradeyle kendini düşünmeye zorladı ama beyni bir buz kütlesi gibiydi. Tepkisiz bir kütle. Düşün, düşün. Kendini düşünmeye zorladı. Sonunda kafatasının tepesinin sancılandığını hissetti. Güçlü bir rüzgar tepeyi kasıp kavuruyordu. Buz gibi soğuk gözlerini yaşarttı. Ama beyni hızla çalışmayan bir plan hazırlamaya başlamıştı artık. Tehlikeli bir plan, çok tehlikeli. Ama tek umudu bu plandı. Eğer başaramazsa hem Nadia hem de kendisi ölecekti. Kadını serbest bıraksa da ölmeyecekler miydi sanki? Planı uygulamakla elindeki tek fırsatı kullanmış olacaktı. Riski göze almak zorundaydı. Saatine baktı. 16:00. Anna Horevi Lubyanka'dan alıp manastıra götürmeden önce istediğini yapacak kadar zamanı vardı. Döndü, yamaçtan aşağıya koşmaya başladı. Avusturya. Viyana ormanlarının eski şarap kasabası Grinzing'in inişli çıkışlı sokakları o pazar öğleden sonra kalabalıktı. Kasabanın küçük ve samimi restoranları, eğlence tavernaları, baharın ilk hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışan müttefik askerleri ve Viyanalı çiftlerle dolup dolup boşalıyordu. Greçev 38 numaralı tramvaydan inip karşıya geçti. Yerler hala ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Ama hava kupkuru, pırıl pırıldı. Caddenin ucundaki tavernayı bulana dek yürüdü. İzlenmediğinden emin olunca tavernaya girdi. Gürültülü tavernanın içinde aranırken akordeon ve keman çalan bir üçlünün canlı Avusturya halk türkülerine kulak kabarttı. Yüzünü buruşturdu. Böyle boktan müzikten nefret ederdi. Duydukları moralini daha da bozuyordu. Ahşap bölmelerin birinde tek başına oturan koyu renk saçlı güzel kadını gördü. Buluşmayalı bir yıldan fazla olmuştu. İnce, dolgun vücudunu hatırlamak yüreğinin arzuyla çarpmasına neden oldu. Kadın Graçev'i görüp gülümsedi. Graçev'in yüzünde tek bir kas bile oynamadı. Bölmeye yaklaşıp koca vücudunu kadının karşısındaki tahta sıraya kaydırdı. Kısa boylu, geniş omuzlu, kalın kaşlı bir adamdı. Tüm hayatları boyunca üniforma giymeye alışmış erkeklerin çoğu gibi sivil elbiselerin içinde rahatsız olduğu belliydi. Kadın, "Seni yeniden görmek ne güzel Bolya," dedi. Graçev kadına bakıp homurdandı. "Aynı şeyi söyleyebilmek isterdim." "Ne içeceksin? Vodka?" "Bugünlerde Amerikan bourbon içiyorum, buz ve suyla." Kadın garsona işaret edip siparişleri verdi. Garson masanın yanından ayrıldıktan sonra bir sigara yaktı. Karşısındaki adama da bir sigara tuttu. Graçev sigarayı aldı. "Burayı neden seçtin?" Kadın gülümsedi. "Buradakiler iki eski arkadaşın konuşmasıyla ilgilenmeyecek kadar içmekle meşgul. Üstelik sizinkiler kentte her şeyi gözetliyor." "Doğru. Peki konu ne?" Garson içkileri masanın üzerine bırakırken kadın sigarasını yaktı, arkadaşının yüzünü inceledi. Yıpranmış bir yüzdü. Alnında ve çenesinde yara gibi derin çizgiler, birbirlerine yakın Slav gözlerde karanlık ve önceden kestirilemez bir bakış. Adamın ağzının kenarları gülümsemekten kırışmıştı. Ama şimdi gülümsemiyordu. Graçev'e sordu. "Mesajımı aldın mı?" "Almasaydım burada olur muydum?" Belli etmemeye çalışarak saatine baktı. "Beni buraya sohbet için çağırmadın umarım Eva. Buraya operada bir temsil izlediğim bahanesiyle geldim. Matine 5'te bitiyor. Saat 6'da merkezde olmalıyım. Şoförüme eski bir kız arkadaşımla buluşacağımı söylemek zorunda kaldım. Ağzını kapatması için bir şişe vodkama patladı. Yine de güvende sayılmam. Onun için bir an önce beni buraya neden çağırdığını anlat." Kadın öne doğru eğildi. "Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum Volya." "Bu kadarını tahmin etmiştim." Rus bardağını öfkeyle masanın üzerine bıraktı. "Siz Yahudiler beni hiç rahat bırakmayacak mısınız?" "Mossad senden şimdiye kadar çok az şey istedi Volya ama eğer bu isteneni yaparsan kayıtları siler, bir daha da senden bir şey isteyemez. Hiçbir zaman." Graçev'in kaşları kalktı. "Söz veriyor musun?" "Söz veriyorum." Graçev içini çekti. "Öyleyse önemli bir şey olmalı. Bana ne istediğini anlat. Arkadaşlarınızdan birkaçını Viyana'ya sokmak mı?" Kadın başını kaldırıp çevresine bakındı. Tavernada gürültüden ve müzikten başka bir şey duyulmuyordu. Çalgıcılar masaların arasında dolaşmaya başlamışlardı. Tavernada kimse ona ve karşısındakine bakmıyordu bile. Tekrar Rus'a döndü. "Bu sefer değil. Bir adamı gizlice Moskova'ya götürmek, gerekirse de geri getirmek istiyoruz. Bunu senin yapmanı, adam için gerekli yolculuk belgelerini ayarlamanı istiyoruz." Graçev'in gözleri şaşkınlıktan açıldı. "Moskova mı? İmkansız." "Hiç de değil. Sen Sovyet Hava Kuvvetleri'nin albayısın. Böyle bir şey senin imkanlarının dışında olamaz." "Albay olduğum doğru ama benden istediğin hem tehlikeli hem de güç. Kim bu adam?" "Bizden biri." "Mossad mı?" "Evet, bu akşam orada olması gerekir." Graçev gözlerini kırpıştırdı, sonra arkasına yaslanıp gülmeye başladı. "Sevgili Eva, o güzel kafanı soğuk suyla yıkasan iyi olur. Anlaşılan Orta Doğu güneşi altında gereğinden fazla kalmışsın. Beynin pişmiş." "Şaka etmiyorum Volya." Rus asabiyetle bardağını kaldırıp indirdi. "Öyleyse gerçekten delirdin." Kadın tereddüt etti. "Eğer yardım etmezsen bu akşam dosyanı Tel Aviv'deki Rus elçiliğine verecekler." Graçev'in yüzü kızardı. Elindeki bardağı o kadar güçlü sıktı ki kadın camın parçalanmasından korktu. "Seni orospu, bir zamanlar sana aşık olduğumu düşünüyorum da. Kendine hakim ol Bolya. Ben sadece aracıyım." Akordeon ve keman çalan üç müzisyen yüzlerinde geniş tebessümlerle masaya yaklaşıyordu. Graçev buz gibi gözlerini adamlara dikti. "Buradan gidin. Nerede istiyorsanız orada gürültü yapın." Tebessümler hakaret altında büzüşen dudaklara dönüştü. Adamlar bir sonraki masaya doğru ilerledi. Kadın güldü. "Çekiciliğinden ve zarafetinden bir şey kaybetmemişsin." Graçev homurdandı. "O lahana yiyici salakların cephenin hemen ötesinde çaldığı müziği unuttun mu? Bu sesi duydukça hala çıldıracak gibi oluyorum." Graçev'in yüzündeki öfke yavaş yavaş silindi. Aklı neredeyse 10 yıl öncesine gitmişti. Daha yüzbaşıydı. 1943'te Polonya'da vurulmuş, Almanlara tutsak düşmüştü. dört gün ve dört gece boyunca tek başına bir hücreye atılıp korkutulmuş, daha sonra Gestapo gelip onu polis karakolunda sorguya çekmiş, neredeyse öldürüseye dövmüştü. Beşinci günün sonunda bir partizan grubu tutsak bir arkadaşlarını kurtarmak için karakola baskın düzenlemişti. Varşova ayaklanmasından sonra kaçan Yahudiler yakaladıkları Gestapo görevlilerine hiç acımamışlar. Başlarında Eva Bronski ellerine geçen Almanları hemen oracıkta kurşuna dizmişlerdi. Genç kız Graçev'e onlara katılmak isteyip istemediğini sormuş, yüzbaşı da evet demekte gecikmemişti. Bir yıldan uzun bir süre Almanlara karşı yan yana çarpışmışlar, kadının cesaret ve güzelliği karşısında etkilenip aşık olmuş, onu karısı da dahil hiçbir kadını sevmediği gibi sevmişti. Sonunda Ruslar güneye doğru ilerleyip Alman hatlarını aştıklarında Eva, Graçev'i yerel Kızıl Ordu komiserine götürüp partizan bölgesinde yararlandığını anlatmıştı. Komisere Graçev'in partizanları yönetip eğitmede gösterdiği çabalardan söz etmiş, anlattıklarıyla Graçev'in neredeyse tanınan en cesur erkek, ulusal bir kahraman olarak görülmesini sağlamıştı. Yakalanıp Gestapo tarafından sorgulanmasının sözünü bile etmemişti. Bir Rus subayının yakalanması, Gestapo eline düşüp sorguya çekilmesi, rütbesine mal olabilir, hapse atılması, hatta idam edilmesi anlamına bile gelebilirdi. Aynı gün birbirlerine duygusal vedalarını ettiler. Savaşın sonunda Graçov, filo komutanı oldu, Stalin tarafından ödüllendirildi, 2 yıl sonra da albaylığa terfi ettirildi. Savaştan hemen sonra Viyana'daki Sovyet hava üssüne atandı. Viyana'ya gelişinden 3 yıl kadar sonra bir kahvede oturup düşünürken karşısındaki iskemleye bir kadının oturduğunu gördü. Başını kaldırıp baktığında ağzı şaşkınlıktan açıldı. Eva, "Merhaba Volya," dedi. Daha cevap vermeye fırsat bulamadan Eva masanın üzerinden bir zarf uzattı, açmasını söyledi. Zarfı açtığında Gestapo tutuklama belgesinin bir kopyasını, sorgusu sırasında tutulan notları, verdiği Sovyet yetkililerin eline geçtiğinde onu Gülag'a gönderecek cevapları gördü. Ondan sonrası basit bir şantajdı. Kadın onu sonradan kullanmak için kurtarmıştı. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin uçuşlarından yararlanarak Viyana'ya, daha sonra İsrail'e gidecek Rus Yahudilerini taşımak zorunda kaldı. Çok sık değil ama yine de uykusuz geceler geçirmesine neden olacak aralıklarla. Şimdi tavernada karşı karşıya oturuyorlardı. Graçev içini çekip ayağa kalktı. "Biraz yürüyelim." "Nerede?" "Dışarıda, sokakta." Graçev masanın üzerine bir iki banknot bıraktı. Viyana'nın ışıklarını görebilecekleri alçak bir tepeye kadar yürüdüler. Graçev durdu. "Ciddiydin değil mi? Yani peşimi bırakmak konusunda." "Eğer istediğimizi yaparsan sonsuza dek." "Adamınız Rusça konuşuyor herhalde." "Evet." Graçev içini çekti. Bir süre düşündü. "Bu akşam Viyana'dan kalkıp Moskova'ya gidecek bir askeri nakliye uçağı var. Mahler Caddesi'nde bir ev var, 4 numara. Orada metresim oturuyor. Adamın saat 4'te oraya gelsin, daha önce değil." Kadına baktı. "Öyleyse bir daha görüşmeyeceğiz." "Söz verdim." Kadının yüzüne bakmaya devam etti. Bir ara onu öpecek gibi oldu, sonra fikrini değiştirdi. Elini uzatıp kadının yüzünü okşadı. "Shalom Eva, arada sırada beni düşün." "Shalom Volya." Arkasını döndü, kente tramvay durağına doğru yürümeye başladı. 1-2 saniye sonra siyah bir Opel kaldırımın kenarına yanaştı. Kadın arabaya bindi. Şoför koltuğundaki adam arkasına baktı. "Eva nasıl gitti?" diye sordu Brannigan. Kadın yanında oturan Messi'ye bakıp evet anlamında başını salladı. "Arkadaşın bu akşam yola çıkıyor." Brannigan yüzünde bir rahatlama, Messi'ye döndü. "Galiba şanslısın Jack." Messi cevap vermedi. Brannigan şoförün omzuna dokundu. Opel kaldırımın yanından uzaklaştı. Ayrım sonu, sayfa 531.